bu eser Altı Nokta Körlere Hizmet Vakfı Kütüphanesince seslendirilmiş, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Körler Kütüphanesi tarafından Deyze sesli kitaba dönüştürülmüştür. İlgili telif hakkı yasası gereği körlerin dışında kullanımı yasaktır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphane Müzeler Müdürlüğü Körler Kütüphanesi. 0212 417 25 46 0212 417 19 25 korlerbolumu@ibb.gov.tr.
Hiroşima'nın Tohumları, Edita Morris, Remzi Kitabevi, 1. basım, Mayıs 1997, Türkçe'ye çeviren Ülkü Tamer. Bu kitap 79 sayfadır. Altın Nokta Kayıt Stüdyosu'nda seslendirilmiştir. Ses kaydına başlama tarihi 19 Ekim 2009, okuyan Ayşegül Akyüz. Atom bombası sadece bir kenti tüm canlılarıyla birlikte yeryüzünden silmekle kalmadı. O, kanlarını, iliklerini, tüm bedenlerini kirlettiği, sakat bıraktığı çocukların ve gencecik insanların sonraki hayatlarını da ipotek altına aldı. Edita Morris, Hiroşima'nın Tohumları'nda büyük bir aşkla bağlandığı Hiro ile evlenen Ohansu'nun öyküsünü atom bombasını yaşayanlar için aşık olmanın, evlenmenin, çocuk doğurmanın ne kadar büyük bir korku olduğunu anlatıyor. Anlatıyor çünkü benzeri felaketlerin tekrar yaşanmaması için edebiyatçı olarak üzerine düşen görevi, sorumluluğunu yerine getirmek istiyor. İnsanlık sorunlarına karşı hala duyarlı olanlara. 1. Ufacık bir yalan, gerçeğin keskin bıçağından iyidir. Cıvıldayıp duran kuşuma artık sevişemeyeceğimi söylemek, saka kızımın yaşlı yüreğini oymak gibi bir şey olur. Ama bambu konusundaki buluşma yerinden nasıl getirmeli onu? Eniştemin motosikleti sabırsızca homurdanıp duruyor. Aşık Soşi'nin ne olursun saka kızım direnme diye sesleniyorum. Biraz uysallık şekerim, Gaga'nın çevresindeki o inatçı çizgileri silip götürecek. Dozo, saka kızım diyorum. Vız. Bir kanat çırpışı, ihtiyar kuşum kafesine dönüyor yine. Sulu bir kara turpu gagalamaya başlıyor. Ah gitmeliyim artık, erkekler bekletilmez. Son kere bakıyorum çevreme. Evet, her şey hazır. Çocuklarım Matsui teyzeden dönünce futonlarını serilmiş pirinçlerini ocakta bulacaklar. Dışarıda yaz yağmur yağarken bu küçük oda ne kadar da sevimli. Ya Maeda olmasaydı? İhtiyar dostum evinin bu köşesini vermeseydi bize, başka atom bombası aileleri gibi sokakta kalacaktık biz de. Neysan, Kombanwa. Eniştemin acelesi var galiba. Bu yüzden boyuna selamlıyor beni. İyi akşamlar diliyor. Maya da sana sözlerini hatırlamaya çalışıyorum. Birinden hoşlanmamak sırtında taş çuvalı taşımaya benzer. Ama sensi hoşlanmayışımın sebebini bilemez ki. Kardeşim için duyduğum gizli korkuları... Homurdanıp duran motosiklete koşuyorum. Maeda-san çalışma odasının kapısı açılıyor. Tanso geliyor. Hay Allah. Sessizce kaçarım diye düşünmüştüm. Eldivenli elleri ceplerinde motosikletle benim aramda dikiliyor. Yuka-san bir şey söyleyeceğim diyor. Özür dilerim Tanso-san. Eniştem zararı yok. Acele etme Neysan. Hiro acelesini unutmuş gibi. Motosikletinin gürültüsünü kısıyor. Ortalığa tembelce bir mırıltı yayılıyor şimdi. Ressam arkadaşına baş sallıyor. Maeda-san'ın bütün öğrencileri gibi Hiro'da büyük saygısı var Tansu'ya. Yetenekli biri Tansu. Fırçayı eldivenli ellerine bağlayıp öyle resim yapıyor. Ah, Hiroşima'nın atom bombası çocuklarından biri olmamalıydı Tansu. Parmakları yok ama ustalığıyla sadece Hiro boy ölçebiliyor. Niye kaçıyorsunuz benden? Bu sabah size seslendim, niye duymamış gibi yaptınız? Doğru ama doğru olmadığını inandırmaya çalışıyorum delikanlıyı. Gözleri yüzümü yakıyor. Dilencim kırılıyor. Gönderdiğiniz yumurtayı çok sevdim diyorum. Teşekkür ederim. Üstüne yazdığınız haiku'yu da çok sevdim. Her zamanki gibi karşı koyamıyorum. Gülümsüyor Tansu. Parçalanmış ellerinin umutsuzca uzandığı ama yakalayamadığı şeyi ufacık bir yumurtanın üstündeki ince şiir yakalamış. Öylesine inanmak istiyor ki buna. Sonunda yola koyulduk işte. Hiro'nun arkasında oturuyorum. Beline sarılmamak için kemerime yapışmışım. Sake gibi içiyorum yağmuru. Birazdan kardeşimi göreceğim. Çınlayan sesini duyacağım onun. Bunu düşünmek bile yoldaki çukurları, rüzgarı, artık sevmemeye başladığım bir akrabaya gösterdiğim o yapmacık yakınlığı hepsini unutturuyor. Hiroşima'nın çamurlu kenar mahallelerinden hızla geçerken Hiro'ya soruyorum. Kardeşim nasıl? Cevap yok. Duymuyor belki. Amerikalı dostum sesimin böcek sesine benzediğini söyledi. Ah Sam, Sam telgrafın cebimi yakıyor. Gider gitmez bir daha okuyacağım. Sesimi biraz daha yükseltmeliyim. Hiro! Güm! Hay Allah, hendekteyiz. Madea'nın evinden yüzümüze yağan yağmurla ayrıldığımızdan beri bunu bekliyordum zaten. Hiroya'ya daha yavaş gitmesini söyleyecektim ama görgü kurallarına göre bir kadının böyle bir istekte bulunması yakışıksız bir şey. Yaralandınız mı Neysan? Başımı iki yana sallıyorum. Duyduğum acı öylesine büyük ki toparlayarak motosiklete doğru giderken gülümsüyorum. Hiro hoşlanıyor bundan. Samurailer soyundan geldiği için böyle davranışları beğeniyor. Motosikletini bir paçavrayla silerken Ohatsu sana söylemeyin diyor. Bilirsiniz kardeşiniz her şeye üzülür. Hem onun için hem de oğlunuz için kötü olur sonra. Peki anlamında başımı sallıyorum. Kardeşimin çocuğu doğmadı daha ama her şeyi bilir görünen Hiro çocuğun oğlan olacağını da biliyor. Ah Sem'in dediği gibi sınırlı bir adam Hiro ama etkileyici bir görünüşü var. Pantolonu baca gibi, gömleği kirli, yine de ipekli üzerine çizilmiş bir prens gibi duruyor. Saçları simsiyah parlıyor yağmurda. Genji masalından çıkıp gelmiş sanki. Bir şey düşürdünüz Neysan? Başımı çeviriyorum. Hay Allah, hendekte o beyaz kağıt duruyor. Hemen seyirtiyorum ama Hiro benden önce davranıp Sem'in buruşmuş telgrafını kapıyor. Bana uzatırken yüzü öyle anlamsız ki kötü şeyler düşündüğünü anlıyorum. Geleneklere bu kadar bağlı olabilir mi Hiro? Kocası ölmüş bir kızın bir adamdan, üstelik yabancı bir adamdan telgraf alabilmesi onun açısından inanılacak şey değil. Yola koyuluyoruz yine. Herhalde son derece modern bir görünüşüm var. Motosikletin arkasındayım, saçlarım rüzgarda uçuşuyor. Tam bir Apreguere kızı. Görenler böyle düşünecek. Rüzgarda bağırışan martılardan başka bizi gören varsa tabii. İç denize geldik demek. Evet, balık avlamak için suya dalan martılar. İşte Osima, intihar uçurumu. Yağmur damlalarından bir şal atmış sırtına, titriyor. Yıllar ne çabuk geçivermiş. Kardeşimle trendeydik bir keresinde. Osima'yı görmüştük. Gelip kendini bu uçurumdan atanlar varmış. Gülmüştü kardeşim. Alnını cama dayayıp gülmüştü. Bu kadar aptallık olur mu? Motosiklet yavaşlayıp bir sıra selvi ağacının yanında duruyor. Shimotsu'ların evi inleyen ağaçların altında devrildi devrilecek. İyice eğilmiş bir yanı. Yıllardır onarılmamış. Damı bel vermiş, renkleri solmuş. Ama yine de seviyorum onu. Dünyada üstüne en çok titrediğim insan o evde oturmuyor mu? Kardeşim, Ohatsu'm benim. Büyük sevgimi belli etmemek için gözlerimi önüme eğiyorum. Kardeşimin güzel yüzü gökyüzündeki şimşekler gibi gözlerimi kamaştırır hep. Bir saniyeden çok bakamam yüzüne. Çabuk gel diye bağırıyor. Eliyle de çağırıyor beni. Bir şey göstereceğiz sana Neysan. Nefis bir şey. Ufacık bir çocuk sanki. Durmadan gülüyor. Ama bir anda bütün bütünü unutuyor beni. Hiro geldi. Birbirlerinden ayrılalı birkaç saat değil, yıllar geçmiş sanki. Kocasının ayakkabılarını çıkarırken biz kadınların sözle anlatamayacağı davranışlarda bulunuyor Ohatsu. Sesi üzüntüyle titreyerek ıslanmışsın Anata diye fısıldıyor. Evet, ne gösterecektin diye sözünü kesiyorum Ohatsu'nun. Kardeşim, düşmanca sesimin farkına vardın mı acaba? Biliyorum, yakışıksız bir şey bu ama incecik Ohatsu'mun çocuğu olacak. Hiro'ya bu yüzden bağışlayamıyorum. Sahi, Ohatsu'nun sesi yine heyecanlandı. Ah Neysan, aklına bile gelmez. Kardeşim yan odaya öylesine hızla geçiyor ki aydınlatılmış aile köşesindeki Hotoke'yi selamlamayı bile unutuyor. Dönüyor sonra kimonosunun eteğini toplayıp eğiliyor. En çok da rafın sonunda duran çerçeveli fotoğrafın, Hiro'nun ölmüş babasını gösteren fotoğrafın önünde eğiliyor. Koluma yapışıp yan odaya sürüklüyor beni. Üzüntüsü neşeye dönüşüyor. Bak Neysan. Ma. Ellerimi kavuşturup Hiro'nun resim sehpasının önünde duruyorum. Eniştemin modern resimleri yasalar kadar katı ve kuru ama kendimi Ohatsu'nun çocuğuyla gösteren bu portre yaşıyor. Kardeşimle Hiro'nun resmini incelerken dudaklarımın kenarına bir damla gözyaşı kayıyor. Ama Ohatsu o çınlayan sesiyle gülüyor yine. Hiro, bebek sanın yüzünü çizmeye cesaret edemedi. Onun için karanlıkta kalmış. Çocuğumuz çok ama çok güzel olacak abla. Şimdiden onun resmini yapmak doğru değil. Sonra, doğduktan sonra kocam bir resim daha yapar belki. Tatamiye çöküp resme bakıyorum. Güzel çocuğunu seven o adamın yüzünde baba olmanın bütün sevinci var. Yukasan, Irashaya Mashito Dozo. Bir hışırtı duyuyoruz arkamızda. Ayağa kalkıyorum. Saygısız Sem'in kumru sekişi olarak adlandırdığı adımlarla Hiro'nun annesi giriyor odaya. Birçok kere eğilerek birbirimizi selamlıyoruz. Güzel sözler mırıldanıyor. Hoş geldiniz diyor. Sanki bu karşılaşma için özel olarak sakladığı gülümsemelerini esirgemiyor. Hiro'nun annesi konukseverliğin incelikle belirlendiği yaşlara gelmiş. Lütfen yemeğe buyurun Dozu diyor. Kendisi kadar yaşlı, sararmış yelpazesini sallayarak yan odaya geçiyor. Aile köşesinin cilalı rafı önünde eğilmeden önce pek yoksul bir yemek, saygıdeğer konuğumuz pek yoksul bir yemek diye mırıldanıyor. Ölmüş kocasına, atalarına Hiro gibi bir oğul yetenekli bir ressam verebildiği için nasıl seviniyor kim bilir. Şimitsular gibi bir aile evliliğin amacını soylarının sürdürülmesinde görür. Sıra kardeşim de şimdi. Yerdeki alçak masanın çevresine çökerken o çocuksu gövdesinde ailenin gelecek kuşağını taşıyan Ohatsu'ya bakıyorum. Ne kadar ince, ne kadar da sevimli. Ama Ohatsu farkında değil bakışımın. Bütün dikkatini Hiro'ya vermiş. Biraz daha sake anlata diye soruyor. Sesi hala titremekte. 2. Futonum ne kadar da yumuşak. Selviler altındaki bu evde her şey yumuşak zaten. Her şey güzel. Uzandım, yanağımı yıpranmış kahverengi kumaşa sürerek yatıyorum. Garip. Evet, kardeşimin o donuk gölgeleri sevmesi, yeni evinin fısıltılarına kulak vermekten hoşlanması garip bir şey. Duvarın ötesinde bir fare sesi. Şozi'nin arkasında bir dalın hışırtısı duyuluyor şimdi. Solgun renklerle fısıltılar, Ohatsu'nun içindeki derin bir özlemi mi karşılaştırıyor yoksa? Daha küçücükken Pikodo'nun ışığıyla, gürültüsüyle tedirgin olmuş gözlerini, kulaklarını mı hatırlatıyor? Yan dönüyorum, tataminin altındaki iki tahta gevezeliğe başlıyor hemen. İhtiyarız diyor birbirlerine, yıpranmışız, çok ihtiyarız, ölüm yok bize. Haydi uyku gel artık, faydasız, faydasız, yalnız insanlara gelmez uyku, birbirlerinin kollarında sıcacık yatan sevgilileri arar. Mum ışığında okumaya çalışıyorum ama çok yorgunum. Maeda'nın evine bakmak, resim öğrencileriyle uğraşmak kolay değil. Deniz yeşili Satsuma vazosuna, yıldız ışığında parlayan paravanaya ilişiyor gözüm. O patlamada toz haline gelen kendi Satsuma vazomu düşünüyorum. Fumio'nun ölümünden sonra satmak zorunda kaldığım paravana geliyor aklıma. Atom bombası varlığımı iki kere parçaladı. Dalmadan önce saatler geçiyor. Kollarım, bacaklarım ağırlaşıyor sanki. Bütün düşünceleri kovuyorum kafamdan. Uyku günü ışımadan gelsin istiyorum. Şehre dönüp oğlumla kızımı okula göndereceğim. Ah, geliyor uyku, geliyor. Fumio! Kendi çığlığımla uyandım. Elimi uzatmışım uyurken, kocamın elini aramışım. Fumio yok, el yok, kocam yok. Titreyerek yatıyorum. Ah, dayanamayacağım artık. Hiçbir kadın boş yatağa dayanamaz, boş bir gövdeye. Abla! Neyse, diri, sıcacık Ohatsu koşarak geldi. Hayaletleri kaçırmaya geldi. Yıldızların ışığında uzun boyunu, geceliğin içindeki o karanlık gövdesini seçebiliyorum. Ohatsu-san? Ah, biliyorum, seslenmemeliydim. Uyuyormuş gibi yapmamalıydım ama öylesine yalnızım ki. Rüyamda Fuimo'yu gördüm. O hastane koğuşunda yatıyordu. Hayır, hayır! Ohatsu geriliyor. Onun korkulu gözlerini görünce utanıyorum. Utançla doluyor içim. Öğrenemedim mi daha? Kardeşim, biz Hiroşimalıların artık alışkın olduğumuz o korkuları hatırlamak istemiyor. Anılarıyla kendisi ara sıra bir duvar çekti. Genbaku gününde 2 yaşındaydı ama yanık et kokusu, çığlıklar hepsi aklında. Bağışla beni diyorum. Başımı pirinçle doldurulmuş yastığa dayıyorum sonra. Uyumaya çalış Neysan diyor Ohatsu. Kendini topladı şimdi. Uçuşan bembeyaz kimonosuyla futonuma yaklaşıyor. Uzun saçları omuzuma, koluna dökülmüş, eğilip bana bakıyor. Gaz ocağını yakıp çay yapayım sana. Ada çayı uykunu getirir abla. Başımı sallıyorum. Ohatsu gaz ocağıyla kibrit bulmaya koşuyor. Gece yarısı gizli bir eğlence düzenleyen okullu kızlar gibi. Fusuma'nın önünde incecik gövdesini, o gövdeye nedense yakışmayan şişkin karnını görüyorum. Ohatsu'nun doğum yapması doğru değil ama düşünmek bile istemiyorum bunu. Doğum yapmak için çok zayıf, çok sinirli. Evlenmeden önce söz vermişti bana. Söz veriyorum, Hiro'yu istiyorum yalnız demişti. Abla, Yubitiki sözü veriyorum. Parmağını benim parmağıma takmış, sonra o büyüleyici kahkahalarıyla gülmüştü. Sözümden dönersem serçe parmağımı kesmem gerekir, öyle değil mi? Kardeşim ne kadar çocuksu. O gün bir şeyler kıpırdamıştı yüreğinde. 3 ay sonra serçe parmağı sarılı Maeda'nın bahçesine geldi. Sözümü tutamadım Neysan. Hiro çocuk istiyor. Kocama nasıl karşı çıkabilirim? Ama küpidi ki sözümü tuttum. Serçe parmağımı kestim. Kestin mi? Daha doğrusu kesmek istedim ama başaramadım. Kesmeden bayılmışım. Yaralı parmağını uzatmıştı. İyi ki becerememişsin. Sakatlıktan tiksiniyorum Neysan. Çirkinliği sevmiyorum diye bağırmıştı. Bir gül fidanının üstüne eğilmişti sonra. Beni korkutan bir öfkeyle kuru bir yaprağı koparıp almıştı. Sarılı parmağını öpmüştüm onun. Çocuksu gövdesini kucaklarken içimin bir yerlerinde duymuştum. Benim Ohatsum yine. Annemiz alev alev yanan bir meşale gibi kendini ırmağa attığından beri, atom bombasından beri ben büyütmüştüm onu. Ben yetiştirmiştim. Ama Ohatsu'yu kucağımda sallarken içimi bir korku kapladı. Kendi parmağını kesmeye kalkmak, kim bilir ne davranışlara başvurabilir daha, ne çaresizlikler içinde kalır. Çay, pirinç kekleri, yorganın altına yanıma sokuluyor kardeşim. Bu 3 keki odamda sakladım Neysan. Geceliğin bir şeyler yemeye bayılıyorum.
Obur.
Hayır hayır, oğlum bu saatlerde acıkıyordu ondan. Mutlu, keyifle gülüyor. Yumuşucuk futonumda kardeşimle yatmak ne güzel. Suç ortağı ararcasına yaklaşıyor. Adam başına 1,5 kek düşüyor. Yok yok, en iyisi ikisini ben yerim, birini de sen yersin. Ben 2 kişiyim şimdi. Ailenin atalarına söz verdim. Hiro'nun oğlu tombul olacak. Pirinç kekleri yiyip suyun kaynamasını bekliyoruz. Ohatsu bir yandan anlatıyor. Her sabah ailenin yomeliği görevini yerine getirirmiş. Hiro'nun atalarına pirinç sunarmış. Hem de başka gelinlerin sunduğunun 2 katını sunarmış onlara. Son günlerde dualarını almak için aile köşesine şeker de koymaya başlamış. Bu akşamdan artan erişte var ya, yarın sabah onu da vereceğim diyor Ohatsu. Biliyor musun abla, Hiro'nun hotekesi seviyor beni. Özellikle babası. Renkli fotoğrafı tıpkı Hiro'ya benziyor. Hep gülümsüyor bana. Evet benziyor ama Hiro'nun saçları daha ağırmamış. Gülüyor Ohatsu. Gaz ocağına göz atıyor. Çay hazır Neysan diyor. Taştan çaydanlığa su dolduruyor. Kardeşim her şeyi öyle güzel yapıyor ki. Çiçeklere bitkilere bakmaktan elleri inceliğe alışmış. İşte diye bağırıyor. Eğilerek çay fincanını uzatıyor saygıyla. İncecik bir fincan bu. Üstündeki gül resmi bana gülümsüyor. Sonra kendine çay koyuyor. Ne güzel karşılıklı çay içmek. Ama yanımda otururken yastığımın altındaki kağıdı görüyor. Telgraf. Yastığının altında Vlog Bisa'nın telgrafıyla mı yatıyorsun? Yalan mı söylemeli? Bunun sadece bir rastlantı olduğuna mı inandırmaya çalışsam onu? Neyse. Akıllı Matsui teyzenin sözü geliyor aklıma. Sana cevap veremeyeceğim bir soru sorulursa sen de hemen bir soru sor. Hatırlıyor musun Ohatsu? Sen evimize kiracı olarak ilk geldiğinde nasıl büyülemiştin onu? Ohatsu, ben mi? O yabancıyı mı büyülemiştim? Harosanları hiç sevmem diye bağırıyor. Niye dönüyormuş Japonya'ya? Para kazanmak için mi? Shimizu ailesinin incecik fincanını öylesine sert bıraktım ki yere neredeyse kırılacaktı. Hay Allah, tatamiye çay döküldü. Sen Vlog bir parayla ilgilenmez diyorum hemen. Sesimin titremesinden anlıyorum. Yüreğim de çay fincanı da kırıldı kırılacak. Samsen çocukluğu seçti. Bilim alanında çalışmak için üvey babasının işini bıraktı. Hatta bir lokantada gece işi buldu. Ha, olanlar oldu işte. Sam'in güzel sözlerinden biri bu. Kardeşim, genç Amerikalının benim için ne kadar önemli biri olduğunu anladı mı acaba? Yıllardır mektuplaştığımızı? Ohatsu, sevince, neşeye, eğlenceye duyduğum özlemi değerlendirebiliyor mu? Ah Sam, güler yüzlü Sam, ihtiyar dostum, sevgili Maeda'dan da gençsin sen. Maeda-san salı gecesi bir toplantı düzenliyor. Bir eğlence, ay eğlencesi, seni de çağırdı diyorum. Matsui teyze başım sıkışınca konuyu değiştirmemi öğütlerdi hep. Gelir misin Ohatsu-san? Eğlence mi diye bağırıyor Ohatsu. Tabii gelirim, yeni bu yerlerimi takarım. Doğumdan önce son eğlencem olacak herhalde. Göz ucuyla bir tuhaf bakıyor bana. O da gelecek mi yoksa Neysan? Eğer o geliyorsa ben gelmem. O mu? Niye o diyorsun Tanso desene. Artık kızmaya başlıyorum Ohatsu'ya. Tanso'nun kurumuş elleri onu ürküttüğü için Maeda'nın Tsume eğlencesine gelmek istemiyor. Bütün dünyasını küçücük bir kuş yuvasına sığdırmış sanki. O yuvada sadece kendisi, Hiro, bir de doğmamış çocukları var. Kardeşimi azarlıyorum ama dikkati başka yerde. Başını yana eğmiş, bir şeye kulak kabartıyor. Ayağı fırlıyor birden, şöyle gidip dışarı bakıyor. Duydun mu Neysan? Baykuş sesi, uğursuzluk getirir. Hiç kımıldamadan duruyor orada. İncecik ellerini kavuşturmuş. Ağustos gecesinde çıt yok. Ama biliyorum, inandıramam onu. Baykuş sesi duymuş bir kere. Öyleyse baykuş da var. Bak, bak duyuyor musun şimdi diye fısıldıyor Ohatsu. Yüzünde içimi korkuyla dolduran o gerginlik, o bakış var. Eniştemin sesini duyuyorum. Anata, yatağa gel. Ohatsu'nun yüzüne bir rahatlık yayılıyor. Hiro beni çağırıyor abla. Kocam. Kocam beni istiyor Neysan. Gülümseyerek odalarına koşuyor. Fusuma'nın yanında durup el sallıyor bana. Sonra uzun geceliğiyle kayboluyor. Bir süre arkasından bakıyorum Ohatsu'nun. Gözlerim kapanmaya başlıyor. Neyse, ada çayı etkisini gösteriyor artık. Ah, gizli korkularım, yine belirmeden uyumalıyım. Gece durgun, sessiz ama hepimiz kafalarımızın bahçelerinde öten baykuşları duymaktayız.